Ayrım 7.
Çocukluğumun geçtiği Trabzon'da yazın açılan Doğu Karadeniz Fuarı'nda görmüştüm deniz kızını ilk kez. Büyük bir çadırın ortasındaki akvaryumdaydı. Yüzünün iki yanından uzanan sarı saçları göğüslerini kapatıyordu. Hiç kımıldamadan yatıyordu, kirli bulanık bir suyun içinde. Müşterileri daha çok erkeklerdi. Biz çocuklar ellerini pantolon ceplerine sokan iri cüsseli adamlar arasından zar zor görüyorduk deniz kızını. Bizim için o Andersen'in bir masal kahramanıydı. Ama masal yaşını aşanlar başka bir gözle bakıyorlardı ona. Cemal Süreyya'yı 16 Temmuz 1972'de saat 14.30'da Beykoz Çayırı'ndaki Sıtkı'nın kahvesinde otururken görürüz. Şair bir şeyler yazmaktadır önündeki kağıda. Bugünlerde epey posta pulu yalamaktadır. Hastanede yatan eşine her gün mektup göndermektedir çünkü. İşte bir mektubu daha kaleme almaktadır. Yanına gidelim ve bir göz atalım kağıda. Sana iki satır yazarak bir de Beykoz'dan sesleneyim diyorum. Hava kapalı, yağmur bile yağabilir, sahada maç var. Takım bu yıl ikinci kümeye yükseldiği için daha bir kalabalık seyirci kitlesi var. Bununla birlikte Sıtkı'nın kahve karşıki bahçeye göre oldukça tenha. Bir minibüs şarkısı çalıyor pikapta. Aklıma gelmeyen başıma geldi. Çayırda yine salıncaklar ve benzeri. Ayrıca büyük çadırlar kurulmuş. Aslanları görün. 180 metre karların altında balıkçılar tarafından bulunmuş şahane deniz kızını görün ve benzeri. Ne güzel yer şu Beykoz. Her taraf yemyeşil. Cemal Süreyya deniz kızını görmeye gitmiş midir? Bunun yanıtını bilemiyoruz. Mektupta bu konuda bilgi verecek bir açıklama yok. Ama ben size deniz kızına benzetildiği için gücenen bir şairden bahsedebilirim. Derler ki Nazım Hikmet bir yemek davetine katıldığı Atatürk'ün kendisinden sofrada şiir okumasını istemesi üzerine ben deniz kızı Eftalya değilim diyerek terk eder salonu. Bunun üzerine Atatürk şunları söyler ardından. Sofradaki en güzel adamı kızdırdık. Eftalya Galata'daki çalgılı kahvelerde sahneye çıkan Rum asıllı bir şarkıcıdır. Daha da önemlisi ülkemizde plak dolduran ilk kadın okuyuculardandır. Tek başına çıktığı sandal gezintilerinde ay ışığı altında şarkılar söylediği için yüzünü görmeyen yalnızca sesini duyan halk tarafından kendisine deniz kızı adı konulur. Eftalya'nın yine böyle bir gecede hastalanıp ölümün oltasına yakalandığı söylenir. Deniz kızları Yunan mitolojisinde bir adada yaşayan ve şarkı söyleyerek denizcileri yanlarına çağıran sirenler olarak çıkar karşımıza. Adalarının kıyıları güzel seslerin büyüsüne kapılıp kayalıklarda parçalanan denizcilerin kemikleriyle doludur. Odysseus arkadaşlarının kulaklarını bal mumuyla tıkayarak kurtulur sirenlerin elinden. Ne var ki sirenleri balık kuyruklu kadın sanmak yanılgıdır. Onlar balıktan çok kuşa benzetilirler. Kanatları olan sirenlere balık şeklini veren Romalılardır. Yalnızca Yunan değil, diğer kültürlerde de karşımıza çıkar deniz kızları. Brezilya'nın Rio Vermelhos ırmağı her yıl dünyanın en garip gösterilerinden birine sahne olur. Kıyıda toplanan insanlar yanlarında getirdikleri içleri dudak boyası, tırnak cilası, güzellik kremleri ve kolye, yüzük gibi takılarla dolu sepetleri bir gemiye koyarak ırmağın denizle buluştuğu yere doğru yola çıkarlar. Çok geçmeden denize atılır tüm sepetler. Böylelikle yapılan dualarda denizin sularına karışır. Hepsi de köle olarak Brezilya'ya getirilen kara tenli insanların torunları olan yöre halkı Yemençe tanrıçasına tapmaktadır. Süsü sevdiğine inanılan Yemençe yarı balık yarı insan olan bir tanrıçadır. Denizi doldurarak savaşmadan toprak kazanan tek ülke olan Hollanda balıkçıları da deniz kızlarının suyun basacağı yerin adını söylediğine inanırlar. Yolu Sicilya'ya düşen İbn al-Biyalsat bir dere ağzında uyuyan deniz kızının dramına yer verir seyahatnamesinde. Arap gezgin kadınların kocalarından kıskandıkları deniz kızını parçalayarak öldürdüklerini yazar. Bir diğer gezgin Jean Cabot'a göre de deniz kızları kötülük getirirler. Cabot deniz kızlarından korunmanın yöntemini de bulmuştur. Denize boş şişeler atmak. Denizin beyaz köpükleri arasında görünen deniz kızları beyaz perdede de çıkar karşımıza. İskoçyalıların Beyazlı Hanım dedikleri deniz kızı birçok filmde başrolü oynar. 1948'de yönetmenliğini Ken Anakin'in yaptığı Miranda adlı filmdeki deniz kızı kötü niyetliyken 40 yıl sonra çekilen ve deniz kızını Daryl Hannah'ın oynadığı Splash adlı filmde zalim olan insanlardır. Türk sinemasında ise deniz kızları Benim Trabzon Fuarı'nda Cemal Süreyya'nın Beykoz Çadırı'nda gördüğü gibi panayır ortamında ele alınır. Barış Pirasan, Usta Beni Öldürsene de sirkteki deniz kızına aşık olan bir ip cambazını anlatır. Usta yönetmenliğinin şairliğini unutturamadığı Pir Hasan, deniz kızının gerçek olup olmadığını izleyicinin yorumuna bırakır. Deniz kızı ile bir insan arasındaki aşkı ele alan filmlerden biri de Yavuzar Çetinkaya'nın Deniz Kızı adlı filmidir. Bu filmde bir kasabaya gelen panayırdaki deniz kızına aşık olan bir garsonu anlatan Çetinkaya'nın bir yaz günü boğularak öldüğü sanılsa da bence o gönlünü kaptırdığı deniz kızının ardına takılmış ve bir daha da aramıza geri dönmemiştir. Denizcilerin yüzyıllardır kadına benzettikleri bir fok balığı türüdür aslında. Uzaktan bir kadını andıran bu hayvanlar memeleriyle yavrularına süt verirler. Böylesi bir durumda kayalıklara otururken görüldüklerinde deniz kızı sanılırlar. Bu yanılgıya düşenlerden biri de Christoph Kolomb'dur. O bile Amerika'ya giderken günlüğüne deniz kızlarını gördüğünü yazar. Hiç düşündünüz mü? Deniz kızı var da neden deniz erkeği yok? Yanıtı çok basit. Çünkü denizcilerin hepsi erkektir. Eğer kadınlar da denizde aylarca gezinselerdi, erkeğe benzetecekleri bir deniz canlısı bulurlardı. Bereket versin, askerliğin 3. haftasında yemin edip hafta sonu izne almıştık. Yoksa yedek subay okulunda toplanan onca erkek Halit sularında deniz kızı arardık. Edebiyat dersinden UEFA kupasına. 1905 yılının 1 Kasım gününde Rüzgar, edebiyat öğretmeni Mehmet Atabey'in Galatasaray Lisesi'nde ders anlattığı sınıfın penceresine doğru savurur sonbaharın sarı yapraklarını. Birkaç öğrenci pencere pervazındaki cam çivisine takılı bir yaprağın titreşimi gibi heyecanlı ve fısıltı halinde konuşmaktadır kendi aralarında. Öğrencilerden biri Kamusu Alem'in yazarı Şemsettin Sami Bey'in oğlu olan Ali Sami'dir. Dersin bitiş zili çaldığında öğretmen çantasını, Ali Sami ise bir futbol takımı kurmaları konusunda arkadaşlarını toparlamıştır. Edebiyat dersinde kurulan takım ilk karşılaşmasını yapmak üzere sahaya çıktığında henüz bir adı yoktur. Rakip takımın oyuncuları kendilerine Galatasaraylılar diye seslenince öğrenciler futbol takımını aradıkları adı da bulmuş olurlar, Galatasaray. O yıllarda en güzel kumaşlar Sultanahmet'teki Şişman Yanko'nun mağazasında satılmaktadır. Forma yaptırmak isteyen Ali Sami ve arkadaşlarını beğendikleri kumaş toplarını raflardan indirtirken görürüz. Futbol takımına renk olarak kırmızı ve beyazı seçmişlerdir ama sarayın adını taşıyan bir okul öğrencilerinin ulusal renklerle sahaya çıkarak top oynamaları rahatsızlık yaratmıştır. Bu yüzden Şişman Yanko'nun mağazasında yeni renklerini ararlar. Bir öğrencinin tezgahtarın raftan gelişi güzel indirerek üst üste koyduğu iki kumaş topunu şuraya bakın diye bağırarak göstermesiyle takımın rengine karar verilir. Kumaş toplarından biri sarı, diğeri ise kırmızı renktedir. İstiklal Caddesi'nin çift yönlü olarak trafiğe açık olduğu günlerin birinde arka arkaya sıralanan arabaların korna seslerini duyarız. Ne olduğunu anlamak isteyen sürücüler arabalarından inerek Galatasaray Lisesi'nin önüne doğru bakmaktadırlar. Sarı kırmızı renklere en tutkulu taraftar olan Şevki Güney, lisenin önünde durdurduğu 1948 model taksisinin üstüne çıkmış, bir heykel gibi hiç kımıldamadan yumruk yaptığı sağ eliyle Ali Sami Bey ve arkadaşlarının anısına selam vermektedir. Şevki Güney aynı hareketi tribünde de sergiler. 90 dakika boyunca bir heykel gibi hiç kımıldamadan Galatasaray'ı selamlayan Şevki Güney, İETT'de şoförlük yaptığı yıllarda mendil cebine yerleştirdiği su dolu küçük bir şişenin içine çiçekler koyarak geçer direksiyonun başına. Amirin biri, Ya çiçekler ya işin diyerek azarlar Şevki Bey'i. Bunun üzerine basar istifayı ve taksicilik yapmaya başlar. Lakabı karınca ezmez olsa da Galatasaray'ın kötü maçlar oynadığı bir sezonda Fenerbahçe'ye yenildikleri bir maç sonrasında uğursuz sayılarak tribünden aşağı itilir Şevki Güney. Kolu kırılan karınca ezmez Şevki bir sonraki maça alçılı koluyla gelir. Ne var ki öfkeli taraftar onu stadyuma sokmamakta kararlıdır. İnönü stadyumunun bir kısmının görüldüğü yamaca çıkar karınca ezmez Şevki. Kırılan selam verdiği sağ elidir üstelik. Elini alçıdan çıkarır ve yağmur altında yukarıya kaldırır. Doktorların tüm uyarılarına karşı haftalarca sürer bu durum. O asla kimseye kırgın değildir. Her zaman olduğu gibi küfür etmeden, döner bıçağı taşımadan, sahaya çakmak ya da bozuk para atmadan Galatasaray'ı selamlamaktadır. Ta ki iyileşmeyen sağ kolu kangren olup kesilene kadar. Galatasaray'ın UEFA Kupası finaline yaklaştığı 2000 yılının 23 Mart günü yaşamın bitiş düdüğü çalar karınca ezmez Şevki için. Kısa bir süre sonra da UEFA Kupası Galatasaraylı futbolcuların ellerinde yükselir. Hiç kimse Arsenal'i yenerek şampiyonluğun kazanıldığı final gecesi çekilen fotoğraflarda fazladan bir sağ el olduğunu fark etmez. Başarının Avrupa'da söz sahibi olduğuna şartlandırdık kendimizi. Bu yüzden yapıldığı yıldan beri Boğaz Köprüsü'nü Avrupa'ya uzanan bir el olarak gördük. Bir Avrupa Kupası'na uzanan ilk takımımız olan Galatasaray'ın unutulmaz golcüsü Metin Oktay ne gariptir ki çocukların Andersen masalları dinleyerek uykuya daldıkları bir gecenin geç saatlerinde arabasıyla Boğaz Köprüsü'nde yaptığı kazada yaşama yummuştur gözlerini. Metin Oktay'ın öldüğü yıllarda Galatasaray'ın ünlü yazar Hans Christian Andersen'in yaşadığı kent olan Kopenhag'da final oynayacağı ve kazanacağı söylenseydi bu söz herkese masal gibi gelirdi. İstanbullu çocuklar masallarını severek okudukları Andersen'in İstanbul'a geldiğini bilmezler. Sadece çocuklar mı? Büyükler de bilmezler. 1844 yılında 39 yaşındayken İstanbul'u ziyaret eden Danimarkalı ünlü yazar, henüz karaya çıkmadan yolculuk yaptığı geminin güvertesinden ilk gözlemini şöyle aktarır. Her biri Nuh'un gemisinin bir benzeri olan kubbeleri altın alemli camileri, gri bulutlu gökyüzüne karşı pırıl pırıl parlayan zarif sütunlara benzer yüzlerce minaresi ve koyu kırmızı binalarıyla karşımızdaki bu taş denizinin arasından kara serviler ve yemyeşil çınarlar başlarını arabeskvari uzatmışlardı. Nuh'un gemisi elbette İstanbul'da yapılmamıştır ama Andersen'den yıllar önce ikinci gelişi olan 15 Temmuz 1556'dan itibaren 6 yıl İstanbul'da Alman elçiliği yapan Busbek, Boğaz'ın kıyısındaki yüksek bahçeli evinin bahçesine Nuh'un gemisi adını vermiştir. Lale soğanlarını Avrupa'ya göndererek bu çiçeğin tanınmasına yol açan Busbek, satın aldığı maymun, ayı, geyik, vaşak, kartal, at, deve gibi hayvanları gözlemekten, yaşamları hakkında bilgi sahibi olmaktan büyük haz almaktaydı. 1990'lı yılların başında Nuh'un gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerken görülür. Ressam Ender Güzey, yük ve hayvan taşımacılığında kullanılan bir mavnayı satın alarak martıların çığlıkları altında Karadeniz'den Haliç'e doğru yüzdürür. İstanbullular, Haliç kıyılarında yakılan gemiyi şaşkın bakışlarla izlerken ateşler arasında kalanın kendilerinin son şansı olduğunu anlayamazlar. Ender Güzey, Nuh'un gemisinden geriye kalan yanık tahta parçalarını boyayıp birer sanat eserine dönüştürür. Böylelikle her şeyin sonunu hazırlayan insanın yaratıcılığı sayesinde küllerden bile yeniden dirilebileceğinin mesajını verir. 1998 yılının bir bahar gününde yolları Beyoğlu'na düşenler Vedat Nedim Tör Müzesi'ne birçok hayvanın taşındığına tanık olurlar. Hepsi de dondurulmuş olan hayvanlar müzeye bir süre için sergilenmek amacıyla getirilir. Serginin anfisinde şu yazmaktadır. Nuh'un gemisi Beyoğlu'nda. Donmuş hayvanların getirildiği okuldan mezun olan Enis Batur, zooloji müzesini şöyle anımsar. Okulun zemin katındaki iki büyük salonu kaplayan dev vitrinlerde bitten pireden geyiğe ayıya giden bir yelpaze oluşturululu. Öteki canlılardan yaratılmış cansız dünya. Gözle görülmesi güç, börtü böcekler, çekirgeler, kın kanatlılar, sürüngenler, evcil ve yabanıl kuşlar, tilki ya da susamuru, timsah ya da deniz aslanı yok yok da oloş salonlarda. Ali Sami Bey'in bir edebiyat dersinde kurduğu takımın adının ilk maçı oynadıkları rakip takımın oyuncuları tarafından konduğunu yazmıştık. Galatasaray'ın ilk maçtaki rakibi Kadıköy Frerler Mektebi'dir. Sözünü ettiğimiz donmuş hayvanlar da bu okulda, yani bugünkü adıyla St. Joseph Lisesi'ndedir. Komaski'yi kovalayan fok balığı. Sultan Abdülhamit'in Japon İmparatoruna gönderdiği armağanları yerine ulaştırdıktan sonra geri dönüş yolunda yakalandığı fırtınadan kurtulamayarak okyanus sularına gömülen Ertuğrul Fırtıkateyni'nin batığından gümüş para, şamdan çiçek vazosu ve teleskop gibi eşyalar çıkarılır. Hyogo bölge valisi Kahayasaki'nin İmparatorluk Bakanı Vikont Hijikata'ya gönderdiği batıktan çıkan eşyalar listesinde bir fok balığı heykeli de yazılıdır. 500'ü aşkın denizcimize mezar olan Haliç Tersanesi'nde yapılan bir gemide fok balığı heykelinin ne işi olabilir? Ertuğrul Fırkateyni'ni göz göre göre ölüm yolculuğuna gönderen Bahriye Nezareti hırsız yatağıdır o yıllarda. Ertuğrul gibi ahşap olan Galata Köprüsü'ne de kendisine bağlıdır. Böyle olunca da Galata Köprüsü'nün görünümü Haliç'te çürümeye terk edilen donanma gemilerinden farklı değildir. Bir enkaz yığınını andıran köprünün korkulukları, balık tutanları seyretmek için yaslananların ağırlığına dayanamaz ve kırılır bir gün. 40 insanın denize düşmesiyle oltaları yutmakta olan balıklar ürker ve kaçışırlar. Balıklar kurtulur kurtulmasına ama 20 insan yüzme bilmedikleri için boğulurlar. Abdülhamit'in gazabından korkan gazeteler bu olayı yazmaktan çekinirler. İş bununla da kalmaz. Minakyan Tiyatrosu'ndaki bir oyunda yer alan köprü sahnesi izleyicilere Galata Köprüsü faciasını anımsattığı gerekçesiyle kaldırılır. Yazımızın konusu olan fok balıkları, ellerimizdeki balıkları kapmak için bekleye dursunlar, Abdülhamit'in tiyatroya uyguladığı sansür örneklerinden birine daha göz atalım. Saray Tiyatrosu'nda oynanacak oyunlardan sorumlu Ahmet Mithat Efendi, flötist Sahvet Bey'in Zeybek adlı balesinin bir provasını izlerken, padişahın gizlice gelip çalışmaları uzaktan izlediğini fark etmez. Dev cüsseli bir yığın oyuncunun ağızlarında bıçak tuttuğunu ve silah kuşandığını gören padişah korku içinde sarayın farelerine konuk olur. Kendisine bir suikast yapılacağından sürekli olarak şüphelenen Abdülhamit, oyunu yasaklamakla kalmaz, görevinden de el çektirir Ahmet Mithat Efendi'ye. İstanbul'da bir fok balığını gören son insanlardan biriyim. 1960'lı yılların sonunda Galata Köprüsü'nün Eminönü tarafına bağlı bir mavnanın içinde gösteriler yapan fok balığının adı Yaşar idi. Boğazda mı yakalanmıştı yoksa başka sularda mı insan eline düşüp bir silk hayvanına dönüşmüştü bilinmez. O yıllarda köprüdeki şans gişesinde sergilenen Uzun Ömer'in ayakkabısı da içine su doldurulduğunda Yaşar'ı içine alacak büyüklükteydi neredeyse. İstanbul'da ayak seslerinin çoğalmaya başlamasıyla fok balıkları terk ederler boğaz sularını. Eti yenmediğinden olsa gerek geride ne izleri kalır ne de özleyenleri. Deniz kaçkını olan şiirimizde ise iki şairin dizeleri arasında gülümser fok balıkları. Bir merdivenden çıkışı var, iki yana of puf, bir odaya girişi, çöküşü iskemleye. Gözleri ışıktan kısık, notlarını karıştırır. Penceresinden bakar, sanırsın gülhanenin foku, havuzdan çıkmış, güneşleniyor. Her ne kadar iki şairin dizeleri arasında gülümsediğini yazmış olsak da, Necati Cumalı'nın şiirindeki fok balığının tadı tuzu yoktur. Gülhane Parkı'nın daracık kafeslerinden birine tutsaktır çünkü. hareket alanı son derece az olan zavallı hayvanın kafesi ziyaretçilerin attığı taşlarla doludur üstelik. Cumalı'nın şiiri de bir taşlamadır zaten. İstanbul'un özgür fok balığı Atilla İlhan'ın Nun Nun adlı şiirinde çıkar karşımıza. Bu şiirde yer alan iki dize, yüzyıllarca İstanbulluların sevgilisi olan fok balıklarının anımsandığı tek sığınaktır. İyimser bir Mayıs karanlığında bildik İstanbul'un, fok nefesleriyle bomboş gemiler yelkovan rıhtımında. 1844 yılında İstanbul'a gelen İtalyan Comaschi, Büyükada ile Heybeliada arasında karşısına çıkan fok balığından öylesine korkmuştur ki soluğu Yalova'da almıştır. Comaschi yüzerken mi görmüştür fok balığını? Hayır efendim, hayır. O bir kulaç şampiyonu değil, kırmızı balonuyla gökyüzünü süsleyen bir uçuş sevdalısıdır. O günde Üsküdar'daki İbrahim Ağa çayırından havalanarak kendisini izlemek için toplanan kalabalığı selamladıktan sonra kuzeye, kentin üstüne doğru tatlı tatlı uçmaktadır. Ne var ki aniden çıkan ters bir rüzgarla Marmara üstünde bulur kendini. Balonu Heybeliada ve Büyükada arasında kontrol altına alan Comaschi alçalarak yeniden İstanbul'a doğru yol tutar. İşte tam o sırada bir fok balığının kendisini takip ettiğini görür. Hep yunuslar gemilerin peşine takılacak değil ya, bu sefer de bir fok balığı balonla yarışmaktadır. Unutmamamız gereken bir şey var ama kaptanlar yunuslara alışıktır. Oysa Comaschi kuşları çok iyi tanımaktadır ve belki de hayatında o gün ilk kez bir fok balığı görmektedir. Fok balığından korkan Comaschi çareyi yükselmekte bulur. Böylelikle de kendisini Marmara Denizi'ne savuran rüzgara yeniden yakalanır ve saatler sonra Yalova'nın pazar köyüne inmeyi başarır. Comaschi ertesi gün 11 Temmuz 1844'te bir kayıkla İstanbul'a götürülürken korku dolu gözlerini Marmara'nın sularından ayıramaz. Köpeklerin kulübeleri varsa fok balıkları içinde yalıların kayıkhaneleri vardı. Adalar ve Tuzla kıyılarında üreyen fok balıkları boşalan yalıların kayıkhanelerine sığınırlardı kış geldiğinde. Caddebostan'daki Ragıp Paşa Köşkü'nün önünde bulunan sualtı mağaralarında yaşayan fokların öykülerini anımsayan kalmadı ne yazık ki. Bu güzel hayvan İstanbul'da yaşamıyor ama üzülmeyin. Asmalı Mescit Sokağı'nda Önay Apartmanı'nda Fok adlı bir kürk evinin bulunduğu 1998 yılında Sunay Akın tarafından bizzat görülmüştür. 1910'lu yıllarda bir fok balığı sevgilisi olur tüm sarı yerlilerin. Büyükdere iskelesinin çımacısı çiçeklerine su vermekle kalmaz, bu sevimli hayvana da sahip çıkar. Sandallara tırmanan, insanlara sokulan, yaptığı numaralarla herkesi güldüren fok balığı bir gün kaybolur gözden. Hüzün bulutları aylar sonra fok balığının yanında bir yavruyla çıka gelmesiyle dağılır. Böylelikle dişi olduğu anlaşılan fok balığını sarı yerliler göz bebekleri gibi sakınırlar. Öyle ki İstanbul'a gitmek üzere iskeleye gelenler yanlarında onlara atmak üzere balık taşırlar. Günlerden bir gün korkunç bir kaza yaşanır, sarı yerlileri yasa boğan. Yavru fok balığı iskeleye yanaşan bir şirketi hayriye vapuruyla kazıklar arasında sıkışarak ezilir. Anne fok balığı ölen yavrusu için her gece ağlarken iskeleye yakın evlerdeki kenarları işlemeli yastıklarda gözyaşlarıyla ıslanır.